11. dizin sayfa 230. Mevlana Celaleddin Rumi'nin soyundan gelen Çeleviler, Amerikalılarla birlikte Mevlana'nın hayat felsefesinin anlatıldığı bir internet sitesi hazırladı. Sitedeki soy ağacında tanıdık bir isim de var. Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşaktan torunu. Hürriyet, 16 Mayıs 2001. Kahire Büyükelçisi Ali Şevket Fuat Keçeci'nin eşinin ismi de Melek'tir. Melek Keçeci Moralızade Mehmet Ali Bey ile amcası Moralızade Ahmet Celaleddin Paşa'nın kızı Aliye Hanım'ın kızıdır. Karışık oldu çünkü Melek Keçeci'nin annesi ve babası amca çocuklarıdır. Burada Moralızadeler ile bir kesişme daha oluyor. Melek Keçeci'nin kardeşi Hilmi Naci Ali Moralı, Kavalalı Abbas Halim Paşa'nın, Sadrazam Said Halim Paşa'nın kardeşi, kızı Nesibe Vicdan ile evlenir. Ve Keçecizade ailesiyle Kavalalılar da bir kez daha kesişirler. Kavalalı hanedanlığı Keçecizade Fuat Paşa'ya büyük miktarlarda rüşvet de vermiştir. Bu rüşvetler ayyuka da çıkmıştır. Moralı İbrahim Paşa'nın torunu Melek Keçeci'nin ağabeyi damat Selahattin Ali'dir. Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinden. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Ahmet Rasim'in torunu Osman Nihat Akın'ın Yahya Kemal'in bu sözlerine bestelediği şarkıyı hepimiz biliriz. Burada işi ne diyecek olursanız bu sözlerin Yahya Kemal tarafından aşık olduğu Melek Keçeci için yazılmış olmasıdır deriz. Büyükelçi Ali Şevket Fuat Melek Keçeci çiftinin çocuğu Ali Fuat ise teyzesi Hasene Cimcoz'un kızı Saynur Aral'ın kızı Şen Hanım'la evlenmiş. Ali Fuat Bey 1975 yılında trafik kazasında ölmüş. Melek Keçeci'nin kız kardeşi Hasene Hanım, Mason ve Bektaşi İttihatçı Hüseyin Selahattin, Selah ya da Salah diye bilinir, Cimcoz'la evlenmiş. Bu evlilikten doğan Emel Cimcoz daha sonra 7. Cumhurbaşkanı olan Fahri Sabit Karutürk'le evlenmiş. Yani Saynur Aral ile Emel Cimcoz Karutürk kardeştirler. Selah Cimcoz 1946 yılına kadar CHP'den milletvekilliği yapar. Şimdi bu önemli akrabala bir vurgu için belirtelim. Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe Hanım'ın Müşir Mehmet Rıza Paşa'dan doğan oğlu Süreyya İlmen Paşa, İsmet İnönü'nün kardeşinin çocuğu Mutlu Temelli ile evlenir. Süreyya İlmen'in torunu Ayşe Birgül İlmen ise Fahri Sabit Korutürk'ün eşi Emel Cimcoz'un yeğeni Saynur Aral'ın oğlu Ömer Aral'la evlenir. Mutlu Temelli, Halit Narin ilişkisini Germirli Hepsi Bir Yerli'de yazmıştık. Bu aile çok önemli. Karmaşık bağlarını aile mensubu Vedi'yi İlmen'den okuyalım. Süreyya Paşa'nın babası Sultan Abdülmecid'in 17 sene eser askerliğini yani bir nevi genelkurmay başkanlığını yapmış Rıza Paşa idi. Onun da babası bugün Bilecik'e bağlı ve adı Osmaneli olan Lefkeli Emiroğlu Mustafa Şükrü Efendi idi. Mustafa Şükrü sır katibi Mustafa Efendi'nin divan efendiliğini yapmıştı. 1874 yılında o zamanın babasının vazifesi sebebiyle bulundukları Yugoslavya'daki Podgorica'da doğan Süreyya Paşa'nın annesi de Çerkes Adviye Hanım'dı. Süreyya Paşa'nın Şükrü ve Ziya adında iki kardeşi daha gelmişti dünyaya. Kız kardeşi İffet ise yaşayamamıştı. Asker olan Şükrü Paşa'nın çocuklarından İffet Hanım, ünlü muhaliflerden Rıza Nur ile kısa süren bir evlilik yapmıştı. Şükrü Paşa'nın diğer kızı Hayat Hanım da Turing Otomobil Kurumu Başkanı, tarihçi ve diplomat, 3. ve 4. dönem milletvekili Raşit Saffet Atabinen'le birleştirmişti hayatını. Süreyya Paşa'ya gelince, Sultan Abdülhamit'in kızlarından biriyle evlendirmek istediği Süreyya Paşa, babası Serasker Rıza Paşa'nın böyle bir hısımlığı düşünmemesi sebebiyle padişaha onun nişanlı olduğu söylenmesi sonucu Adalet Hanım adlı bir subay kızı ile nikahlanır. Serasker Rıza Paşa'nın ailesinin asıl lakabı Emiroğulları'dır. Fakat kardeşleriyle arasındaki anlaşmazlıktan sonra Süreyya Paşa İlmen soyadını alır. Süreyya Paşa'nın torunu Vedi İlmen dedesiyle ilgili bugün şu bilgileri veriyor. Süreyya Paşa'nın babası Serasker Rıza Paşa bütün rütbeleri tek tek aşmış ve birçok yerde savaşmış, şıpkada esir düşmüş, gelmiş biriydi. Ama Süreyya Paşa, ben bunu babamla da konuştum. Babam Süreyya Paşa büro subayıydı demişti. Yani muhalif bir subay değildi fakat benim düşündüğüm bu bayağı rahat ve lükse alışmıştı. Kalkıp da Erzurum'un veya Harbin meşakkatini çekmezdi, ordudan ayrılıp para kazanmaya kaydı. Süreyya Paşa 1914 yılında kendi adını taşıyan mensucat fabrikasını faaliyete geçirir. İplikten başlayıp kumaş üretimine kaydırır işi. Ticarette oldukça başarı sağlar. Vedi İlmen anlatıyor. Yol aldı tabii, harp zengini oldu. Kadıköy Kızılay Başkanlığı yapan Süreyya Paşa bu arada gerek topladığı paralarla gerekse kendisi de katarak Ankara hükümetine yardımda bulunur. 1927'de İstanbul Milletvekili olarak 1930 yılına kadar TBMM'de yer alır. Adalet Hanım'la evliliğinden Atıf, Hayri ve Melahat adında 3 çocuğu dünyaya gelen Süreyya Paşa, ikinci çocuğu Hayri İlmen, Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe Uşaki ile evlenir. 2 çocukları olur. Gönül, Mehmet Erboy ile, Gülümser de Profesör Doktor Nevzat Öke ile birleştirir hayatını. Süreyya Paşa'nın kızı Melahat da Uşaki ailesine gelin gider. Latife Hanım'ın kardeşi İsmail Uşaki ile evlenir. Şimdi vefat etmiş olan Kemal adında bir çocuğu olan Melahat Hanım ikinci evliliğinde İhsan Şükrü Aksel ile yapar. Bundan da Atıf dünyaya gelir. Süreyya Paşa'nın Darüşşafaka'ya bağışladığı Kadıköy'deki Süreyya sinemasını kiracı olarak Atıf Aksel ve kızı Bilge Aksel işletmektedir bugün. Bir şirket kurtarma operasyonu. Süreyya Paşa'nın en büyük oğlu ise Atıf İlmen'dir. Onun da Vedi'yi Sinan ve Şehval adında 3 çocuğu olur. Mühendislik tahsili yaptıktan sonra babasından işleri devralan Atıf İlmen, babası gibi yenilikleri öngöremediği için olsa gerek adalet mensucatı ileriye götüremez ve zamanın rekabetçi ortamında şirketin gerilemesine neden olur. Ama bundan önce 1936'da büyük bir mali sıkıntı yaşar Süreyya Paşa Mensucat Fabrikası ve o zamanlar fabrikanın ismi Adalet olarak değiştirilir. Bunun hikayesine de yer vereceğim ama önce fabrikanın devlet tarafından nasıl kurtarıldığını o tarihlerde 11-12 yaşlarında olan Süreyya Paşa'nın torunu Vedi İlmen'den dinleyelim. Fabrikada biz de çalıştık. Çok büyük bir fabrikaydı. 1936'da falan çok kötü duruma düşüyor. Süreyya Paşa satmak, kapatmak istiyor. Devlet yardımı almadan kurulmuştu. Ama devlet yardımını sonradan aldı. O kötü günlerinde gittiler Celal Bayar'a. Tam tarihini bilemiyorum ama Celal Bayar'ın İsmet İnönü'nün yerine başbakan olduğu zamandı. O vakit dediler ki bu milli bir müessesedir. Bu kadar işçi çalışıyor. İşte iflas ederse çok yazık olur. Bir şirket kurtarma operasyonu. Celal Bayar'a bu teklif edilince o da peki diyor. Telefon ediyor İş Bankası'na. Alın fabrikayı işletin diyor. İpek İş'e, İpek İş'e veriyorlar. Elimizden çıkıyor mu şirket? Hayır. Şirket kurtarma operasyonu olduğu için yönetim onlara geçiyor. Fakat bizlere belirli bir aylık ödüyorlar. Herkese. Ve borçlarını ödüyorlar fabrikanın. Borçlar 1943 senesinde temizleniyor. Ondan sonra buyurun alın fabrikanızı deyip gidiyorlar. Fabrika yine bizim oluyor. Fabrikanın isminin Adalet olmasının hikayesi ise şöyle. Sıkıntıya düştükleri zaman babaannem koruyor fabrikayı Süreyya Paşa'ya. Paşa satmayalım bunu diyor. Paşa kızıyor, bağırıyor, çağırıyor fakat babaannem direniyor ve sattırmıyor. Onun için de çocukları fabrikanın ismini Adalet Mensucat'a çeviriyorlar. Babaannemin ismi Adalet'ti. Futbol takımı da vardı Adalet Spor diye. Evet, birçoklarının hatırlayacağı gibi 1959-61 sezonlarında ligde yer alan Adalet Spor, işte Süreyya Paşa'nın sahibi olduğu o takımdı. Sonra ne mi oldu? Belki yine birçoklarının Türkiye'de adalet mekanizmasının bir takımı zannettiği Adalet Spor 2 sezonun ardından küme düştü. O yıllarda Fenerbahçe'den 4 önemli transfer yaparak adından da oldukça söz ettirmişti. Atatürk adına düzenlenen ve ilki 7-19 Mayıs 1955'te düzenlenen kupayı da Adalet Spor almıştı. 1936'da maddi durumu zayıflamış mıydı Süreyya Paşa'nın? 1936'da Süreyya plajı yoktu, sinema vardı. Beyoğlu'ndaki şimdiki Halep Pasajı bir apartmandı. Şimdi %48'i ailenin. Bir de fabrika vardı. Ayrıca sanatoryumun olduğu yer vardı. Bizim yazdığımız da orası, Moda'da köşkü vardı. Sonra Süreyya Paşa şöyle demiş çocuklarına. Avrupa yakasındaki mallar sizin, Anadolu yakasındakiler benim. Ve tutmuş, hepsini bağışlamış. Süreyya sinemasını Darüşşafaka'ya, plajı Kartal Belediyesi'ne. Yani Süreyya Paşa bunu kendi gerek ismini duyurmak gerekse hayır için yapmış. 1925'te doğan Şişli Terakki İlkokulu'nda Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit gibi arkadaşlarıyla birlikte Robert Kolej'in 1946 mezunlarından olan Vedi İlmen'in evliliği yüzünden babasıyla da arası açılır. Bu sebeple o zamanki adı Şose ve Köprüler Reisliği olan Karayollarında mühendislik yaparak çalışma hayatına girer. 1955'te Süreyya Paşa'nın vefatıyla babasıyla arasındaki buzları eriten İlmen, aile şirketlerinde çalışmaya başlar. Şirketin iyiye gitmediğini görünce tekrar karayollarındaki işine geri dönen İlmen, babasının 1976'da vefat etmesinden sonra da işi devralır. Şimdi işlerini Melek ve Rıza adında iki çocuğundan Rıza İlmen'e devretmiştir. Cemal Kalyoncu, Aksiyon, 4 Nisan 2005. Selah Hasene Cimcoz'un çocukları Emel Korutürk, Bülent Cimcoz, İbrahim Cimcoz, Saynur Aral ve Fatma Barşal'dır. Fatma Barşal'ın eşi Kavalalı Hanedanlığından Ali Haydar Barşal. Ali Haydar Barşal Galatasaray Spor Kulübü'nün 1932-1933 yıllarında başkanlığını yapmış. Ali Haydar Fatma Barşal çiftinin çocukları Sina Fethi Gürel'le evlenir. Mason Fethi Gürel, ünlü mitçi Mehmet Eymür'ün dayısıdır. Mehmet Eymür'ün babası da MIT'te üst düzey görevli Mazhar Eymür'dür ve masonluğuyla da bilinir. Doğuş locasına mensup olan Mazhar Eymür, bugün Yunanistan içinde kalan Serfice doğumludur. Babası Kolağası Sıtkı Efendi Selanik'e gömülmüş. Oğlunun anlattığına göre MIT'in Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı'nı kuran kişidir. Doğuş Locası'nın kurucusu ve en önemli ismi Ahmet Salih Korur'dur. Menderes'in Başbakanlık Müsteşarı ve dönemin Mason Maşrık-ı Azamı Ahmet Salih Korur, Masonluğun ikinci doğuşunu sağlayan kişidir. Bakanlardan çok daha üste ve güçlü birisi olmuştur. Masonların en büyük üstadının adını taşıyan Hiram Abbas ile Mehmet Eymür'ün yakınlığı sadece iş arkadaşlarından gelmemektedir. Keçecizade Fuat Paşa'dan yola çıkılarak ikisine de ulaşılabilmektedir. Böylece Hiram Abbas'ın Halit Narin'le ilişkisi de daha anlaşılır olmaktadır. Emel Kurutürk'ün babasının dedesi Bosna valisi Yenişehirli İbrahim Paşa'dır. Emel Hanım'ın anne tarafı üste bağını kurduğumuz Moralızade olduğu için Moralı soyadını alıyorlar. Emel Hanım'ın dayısı Selahattin Bey Adile Sultan'la evlenmiş. Annesinin dedesi ise Moralı İbrahim Paşa'dır. Emel Hanım'ın dayısı Naci Moralı'nın kızı Sina Abbasi'nin, İbrahim Şadi Kavur'dan doğan oğlu ise 2005'te vefat eden sinemacı Celal Ömer Kavur'dur. Ömer Kavur geçmişte Hümeyra ile bir evlilik yapmıştı. Hümeyra daha önce de Fikret Hakan'la, yani gerçek ismiyle Gaffar Bumin Çıtanak'la evliydi. Gelelim soyadını bizzat Atatürk'ün verdiği Fahri Sabit ve Emel Kurutürk çiftinin çocuklarına. Büyük çocuk Büyükelçi, Irak özel temsilcisi Osman Kurutürk, Profesör Doktor Münci Kapani'nin kızı Suzan Hanım'la evlenir. Münci Kapani'nin babası Kapanizade Tahir Bey'dir. Kapanizade Tahir Bey'in kızı Atifet Hanım da Latife Hanım'ın kardeşi Ömer Bey'le evlenir. Atifet Hanım'ın bu ilk evliliğidir. Monte Carlo kumarhanelerinde kaptırdığı Ömer Bey'den sonra da Doktor Nahir Karabuda'yla evlenir ki bu evlilikten de Güneş Karabuda doğar. Güneş Karabuda, İsveçli eşi gazeteci Barbro Karabuda nedeniyle İsveç'te yaşayan bir gazeteci. İndim Zaman Bahçesi'ne isimli kitabında dayıları Münci ve Osman Kapani'yi de anlatır. Menderes iktidara gelince taşra doktoru olan babası Nail Karabuda'yı Sağlık Bakanlığı müsteşarı yapar. Zaten Osman Kapani, yani Karabuda'nın kayınbiraderi de bakandır. Karabuda'nın eniştesi ceza hukukçusu Ordinarius Profesör Doktor Baha Kantar'dır. Öpadridlerin ceza hukukunda nasıl egemen olduğunu anlaşılmasına önemli bir isimdir Baha Kantar. Yetiştirdiği öğrencileri Profesör Doktor Faruk Eren ve Profesör Doktor Muammer Aksoy'dur. Bu ayrıntıları niye yazıyoruz denebilir? Açıklayalım. 1. Bilgin ailesini Selanik'te kurduğu, sonra İzmir'e taşıdıkları gazete Yeni Asır'dır. Bu gazete geçmişte çok etkili bir gazeteydi. Hala daha çıkıyor ama eski gücünde değil. Yerel gazete kalıplarının dışına çıkan baskı tekniğiyle, etkinliğiyle, bağlarıyla taşra gazetesi olarak değerlendirilemeyecek bir gazetedir. Yeni Asır'ın sahibi Şevket Bilgin'in ortağı ve eşinin dayısı Abdi Sokullu'dur. Yeni Asır'ın avukatı Profesör Doktor Faruk Erem'di. Faruk Erem, Abdi Sokullu'nun yeğenidir. 2. İbradılı Muammer Aksoy, Güneş Karabuda'nın avukatıdır. 3. Nazlı Kapanlı Ilıcak'ın annesi İhsan Hanım Kapanizade Tahir Mediha çiftinin kızı, yani Osman ve Münci Kapani'nin de kardeşi olur. Nazlı Ilıcak da İbradılı'dır. Dinç Bilgin'in eniştesi Bilgin ailesinin merhum damadı Cemil Devrim ölene kadar Yeni Asır'ın başındaki kişiydi. Kim bu Cemil Devrim? Danıştay 2. Hukuk Dairesi'nden. Esas No 1955-14, Kadar No 1955-17, Karar Tarihi 30 Mayıs 1955. Belçika vatandaşı ile evlenen Türk kadından doğan ve 19 yıl Türkiye'de oturup ilk ve orta öğrenimini yaptıktan sonra İsviçre'de yüksek öğrenimini bitiren kişinin 1312 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığına alınmasının mümkün olduğu hakkında. 1927 yılında Belçika tebaasından Gustavoğlu René Albert Nam Diğer Muhtedi Osman Kemal ile evlenen, Türk tebaasından Fatma Cazibe'nin o zamanki cari tabiyet kanunu kabul ettiği rejime göre kocasının tabiyetini iktisap ettiği ve izafe muamelesinin yapılarak sicilli nüfusa şerh verildiği ve 1930 yılında da oğlu Cemil Devrim'i dünyaya getirdikten sonra Belçika tebaası olarak vefat ettiği dosyasındaki meşru hattan anlaşılmıştır. Öksüz kalan Cemil Devrim, büyük annesinin himaye ve müzahereti altında istihsal eylediği nüfus kağıdıyla Türk topraklarında bir Türk çocuğu gibi Türk terbiyesiyle büyümüş ve yurt içinde Türk okullarında ilk orta lise tahsilini yapmak suretiyle de gerek dil, gerek hissiyat ve gerek kültür bakımından tamamıyla değişmiş ve nüfus hüviyet cüzdanının usulsüz tesis addedilerek istirdat edilmesi üzerine yüksek tahsilini ikmal etmek üzere İsviçre'ye gitmiş ve 1943 yılında da yurda avdetle 23 Haziran 1954 tarihinde Türk vatandaşlığı talebinde bulunmuştur. İzmir'in tanınmış zenginlerinden Müzdat Yemişçi, anne tarafından dedesi Kapanizade Tahir Bey'dir. Bu ailenin bir diğer ferdi olan Oktay Yemişçi, halen anne dedesinin ismini taşıyan apartmanda oturuyor. Ailenin diğer meşhur ferdi Tuğrul Yemişçi, İzmir Ticaret Odası Başkanı'dır. Fahri Emel Korutürk'ün ortanca oğulları, dedesinin ismini taşıyan Büyükelçi Salah Korutürk, kendi gibi Büyükelçi Zergün Hanım'la evli. Küçük kardeş Ayşe ise Şerif Nimet, Nimet Arzıklı'nın oğlu Ahmet Arzık'la evlidir. Şerif Arzık, Menderes'in Londra yolculuğu esnasında düşen uçakta öldüğünde Anadolu Ajansı Genel Müdürü'dür. Çocuğu dedesi Şeyhülislam, babası da kazasker olan aileden çok zengin, tarihe geçen haberciliği de bu makamlara nasıl gelindiğinin ve kalındığının en güzel örneklerindendir. Celal Bayar 1954'te ABD'ye gittiğinde yanında First Lady Reşide Bayar da vardır. Şerif Arzık, Reşide Bayar'ın kendisini karşılayan Başkan Eisenhower'ın eşine thank you dediğini ve bu İngilizce söz üzerine ABD'de hayranlık uyandırdığını haber geçer. Şerif Arzık 1957'de Hatay'dan milletvekili adayı olur ama seçilemez. Çiftin oğullarından birisinin ismi Şerif Bey'in ailesinin tarihçi Ahmet Cevdet'le olan yakınlığından dolayı Ahmet Cevdet'tir. Nimet Arzık'ın annesi Polonyalı olup babasını kaybedince kendisini büyüten amcası Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri diplomat yazar Fuat Carım'dır. Nimet Arzık'ın kardeşi ise diplomat Taha Carım'dır. Taha Carım 1977'de Vatikan Büyükelçisi iken Asala tarafından öldürüldü. Taha Carım'ın kayınpederi diplomat Ali Kenan Gökart, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği ve İstanbul Belediye Başkanlığı yapmıştır. Taha Carım'ın Nazan Gökart'la Süreyya Salonu'nda yaptığı görkemli düğünün konukları arasında Mina Türkmen, Mina Hanım'ın anne ve babası Nüset ve Fikret Özdoğancı da vardır. Mina Hanım 12 Eylül'ün Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in eşi, dolayısıyla MAH Başkanlığı da yapan Behçet Türkmen'in gelinidir. Basında ne kadar yer aldı bilmiyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun açtığı bir davadan bahsederim. SPK'nın 47/A-4 sayılı suç duyurusu üzerine Beyoğlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından E.95/1880, K.2001/2474 sayılı davada sanık Behçet Güner Türkmen, Kamondu Securities Limited İstanbul Liaison Office hakkında 5 Haziran 2001 tarihli kararda 4616 sayılı kanun hükümleri uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiş. 4616 sayılı kanun 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlara erteleme getiriyor. İlter Türkmen kim kimdir'e göre 1952'de evlenmiş ve çocukları olarak Lale Apa ve Güner Türkmen yazılmış. Nimet Arzık ise anılarında İlker Türkmen çirkindir, kardeşi Güner Türkmen güzeldi deyip Güner Türkmen'in eşi Şerif Arzık'la aynı uçak kazasında öldüğünü yazıyor. Ölenlerin listesinde ise bu isim bulunmuyor. Yaralılar arasında Dışişleri Bakanlığı Katibi Güner Türkmen var. Anlaşılan o ki Nimet Arzık yanılıyor ve İlter Türkmen oğluna babasının ismi Behçet'le kardeşin ismi Güner'i koymuş. İlter Türkmen'in kızı Lale Apa, Bedriye Renda Medina ile ortak yemek kitabı yazdı. Gelinin babası Ali Kenan Gökart, daha sonra düğündeki konuk Nüset Özdoğancı ile, yani Mina Türkmen'in annesi, İlter Türkmen'in de kayınvalidesi olan hanımla evlenecektir. Gelinin annesi Tinet Gökart da sonradan Galatasaray'da eski futbolcu ve büyükelçi Kemal Nejat Kavur'la evlenir. Nimet Arzık MIT'in, yani o dönemin MAH'ının başkanı Hüseyin Avni Göktürk'ün teşkilata ait iş aramak için gittiğini söylediği, bir evde kendisine uygunsuz sözler söylediği için Menderes'e başvurur ve Göktürk görevinden alınır. Tuncay Özkan'ın iddiası budur. Tuncay Özkan bilmeyecek de kim bilecek? Ayda 64 bin dolar maaşlılar transfer ücreti alan Yapı Kredi Bankası Fatih bir zat ne de olsa. Nimet Arzık'ın bu garip randevusu için yorum yapmak sözü uzatmak olur. Nimet Arzık'ın sevgilileri ise ilginç kişilerdir. 49'lar davasında yargılanan Ali Karahan ve sonra da Kinyas Ağa, Kartal. Ali Karahan, Yargıtay savcı yardımcısılar ama Molla Mustafa Barzani ile telsizle görüştüğü iddiasıyla tutuklanır. Cezaevinde YTP, Yeni Türkiye Partisi kurucusu milletvekili olur. Bu partinin ilginç kişileri ayrı bir kitap konusudur. Parti başkanı Ekrem Alican diye bilinir. Ekrem Alicanoğlu gerçek ismi budur. 1934 Şişli Terakki mezunudur. Oğlu Yusuf Alican da aynı okulun mezunudur. Keçecizade Fuat Paşa'nın torunu Yahya Reşat Fuat'ın diğer oğlu Salih Fuat Keçeci, DP'den İstanbul milletvekili olmuştur. 1951-1955 arası BJK başkanlığı da yapmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan, her şeyi yalan. Yârimdi o, yoktu bir rakibi. Olmuş idi ruhubun tabibi. Şimdi ise elimde yok ilacım. Lakin onadır hep ihtiyacım. Urmak neden böyle bir garibi? Gurbetlerinin bu mu akibi? Ben bari Türab olaydım evvel. Madam Türab imiş nasibi. Rab, öleyim mi neyleyim ben? Ayrı yaşayayım mı sevdiğimden? Verdin bana böyle bir musibet. Ettin beni düşmeni muhabbet. Ya bir kulu sevmiyor musun sen? Ya böyle ölüm değil mi erken? Hiç bulmamak üzere gaib ettim. Mecnun gibi ben onu severken. Allah işini gör ey birader. Etmez mi bu iş beni mükedder? Lakin ne mükedder? Ah sorma. Kimdir? Kim o bir günah sorma. Olmuştu yetimlik mukadder. Bilmezdi nedir pederle mader. Bilsinliğini 26 var yok. Tut sonra ağanı mezara gönder. Abdülhak Hamid Tarhan ya da Süleyman Nazif'in ona taktığı adla Şair-i Azam, yani şairlerin en büyüğü, üstteki dizeleri Şehbender yani konsolos oldu Bombay'dan dönerken, yolda vefat eden eşi Fatma Hanım için Makber'de yazmış. Abdülhak Hamid İstanbul'a dönünce derin üzüntü içinde olduğunu söyleyerek hariciyeden izin ister. Hariciye de yol parası ve ikamet tahsisi vererek kendisini izinli olarak Paris'e yollar. Akrabası ve yakın dostu Sami Paşazade Sezai Bey Paris'te başsağlığına gidince bir de bakar ki Abdülhak Hamid Afrika kökenli bir hanımla kol kola geziyor. Sorar, aman Hamid bu ne hal? Şair cevap verir, Sezai biliyorsun matemim çok büyük, matemde olduğumu gösterse kızı buldum. Abdülhak Hamid'in yakın arkadaşı İbnül Emin Mahmut Kemal'in Abdülhak Hamid çok çekti diyen birisine dediği gibi Hamid Bey hayatta çok şey değil, üç şey çekti. Mey, sineye dilber ve... Abdülhak Hamid'in dedesi Ruzname'nin yazarı Hekimbaşı Rumeli Kazık Molla'dır. Babası ise tarihçi ve Mektebi Tıbbiye Nazırı Bağdat Büyükelçisi Hayrullah Efendi. Dede Abdülhak Molla Mektebi Efendi'dir. Pek çok kalbi ismi Şükrü diye yanlış geçmektedir. Mezar taşının Şükrühi yerine yanlış olduğu masından olabilir. Şükrü Efendi, Allah, Hayrullah Mehmet Efendi, Selanik, İstanbul ve Mekke payeleri var. Anadolu ve Rumeli kazaskeri, kısacası devrinin çok önemli bir kişisi ve ailenin de en büyüğüdür. Mehmet Şükrü'nün Mustafa Behçet Efendi ve Abdülhak Molla'dan sonraki oğlu Hızır İlyas Efendi'dir. Hızır İlyas Efendi İstanbul payesi taşıyor. Encümeni Daniş üyeliği yapmış. Asıl tanınması Letaif-i Enderun isimli kitabından dolayıdır. Ailenin tümü Üsküdar'daki Şabaniye tarikatının Nasuhiye kolunun kurucusu olan Nasuhi Mehmet'in adını taşıyan Şeyh Nasuhi Camii'nin bahçesine gömülmüş. Tarikat bağlantısı vardır. Makber'deki mistisizm de buradan gelmektedir. Şabaniye Halvetiliğin bir koludur. Bakınız Halvetiler kendilerini nasıl anlatıyorlar. Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet etmek istenilen tenha ve her şeyden hoş bir mahalde, zihne takılan ve takılacak olan şeylerden kurtularak feragat köşesini her şeye tercih etmektir. Bir başka ifadeyle büsbütün yalnız durmak, biriyle tenhaca konuşmak üzere yalnız kalıp kimseyi içeri almamaktır. Halvete girmek, ibadet, zikir, riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere yalnız başına tenha bir odaya, tekkelerde halvethane denilen bir hücreye kapanmaktır. Halvete çekilmek, tenha bir yerde yalnız başına oturmaktır. Halk arasında 40 günlük halvet eğitimine çile de denir. Bilindiği gibi çile sözü Farsçadaki çihil, 40 kelimesinden alınmıştır. Bu deyim zamanla zorluk ve ızdırabı göğüslemek anlamında çile doldurmak ya da çile çekmek şeklinde kullanılmış, tekkelerdeki halvethanelere çilehane de denilmiştir. Tasavvufi bir istilah olarak halvet, hak ile gizli konuşmak şeklinde tanır. Sofiye de halvet ise şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip, ibadet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte tekkelerde halvet genellikle 40 gün sürdüğü için buna erbain çıkarmak da denir. Mehmet Dumlu Hazretleri sohbetlerinde buyurdukları üzere, halvet birdir, nevi namütenahidir. Aslında kainat bir halvethane-i haktır ve dünyaya gelen insanların hepsi ve var olan eşyanın tamamı birer halvetçidir. İnsanlar isteseler de istemeseler de bu halvethanede eğitim görürler. Bu eğitimin dışında kalmak mümkün değildir. Kabullenmek, hoş karşılamak kişiye huzur verir. İtiraz etmek işe yaramaz ve kişi ancak kendini yorar. Halvet rivayete ve tarihlere geçmiş olan malumata göre Hazreti Musa Ase'den kalmıştır. Filhakika Hazreti Musa Ase, Medyen'de Hazreti Şuayb Ase'nin yanında kaldığı müddetçe muhtelif çileler çekmiştir. Halvet hak ile gizli konuşmak imiş. İddia bu, kendileri böyle söylüyor. Mistik Allah'a zikir ve eğitim yoluyla ulaşıyor. Bunun Müslümanlığa uygunluğunu takdirinize bırakıyorum. Aktarmaya devam edelim. Tuğruki Halvetiye'de halvete girme müridin arzusu ve mürşid-i kamilin himmetiyle olur. Asırlardır devam eden uygulamalarda üç çeşit halvete girme söz konusudur ve bunlar şöyle sıralanabilir. Erbain, Nısıf, Ürup. Erbain bilindiği gibi 40 anlamına gelen Arapça bir sözcüktür. Dolayısıyla 40 gün için halvete girene Erbain'e girdi ifadesi de burada gelir. Genelde Erbain'e girme asırlardır tekkelerde şöyle ola gelmiştir. Ramazandan 10 gün önce halvete girilir ve 30 gün Ramazan boyunca halvet devam eder. Bu müddet içinde derviş zaruri haller haricinde dışarı çıkmaz. Dışarı çıktığında hemen geri döner. Derviş gece gündüz ibadet, tezekkür, tefekkür ve riyazatla meşgul olur. Böylece 40 gün tamamlanır. Halvete Ramazan öncesi giren salik oruca Ramazandan 10 gün önce başlar. 10 gün nafile oruç ve 30 gün Ramazan orucuyla Erbain'i tamamlar. Bayram sabahı ihvan-ı kiram toplanır. Erbain'i tamamlayan derviş, mürşidi kamilin huzurunda ilahilerle, dualarla ve kendine has geleneksel merasimleriyle yüzlü peçeli bir halde çıkarılır. Diğer tarikat mensuplarının katılımıyla da büyük bir coşku, manevi haz ve zevkler yaşanır. Çok deruni ve suzişli bir merasim olur. Halveti derviş halvetten çıkarken o şehirdeki diğer tarikat mensupları da merasime davet edilir. Tekkelerde Erbain'e genellikle bu şekilde olmakla beraber bu halvete senenin başka aylarında da girilir. Halvete girenin bir günlük nafakası bir bardak bal şerbeti ya da başka bir şerbet ve yaklaşık 50 gram ağırlığında bir yufkadır. Diğer nısıf ve uğrup halvetlerine gelince, nısıf halvet 20 gün, uğrup halvet 10 gündür. Bunlar senenin herhangi bir ayında gerçekleşebilir. Bir mürşid-i kamil dergahında çok sayıda dervişi halvete sokabilir. Halvete koyduklarının bütün masraflarını Şeyh Efendi karşılar. Dergahın diğer bütün giderleri yine Şeyh Efendi tarafından tedarik edilir. Bunun dışında bazı tekkelerin masrafları Osmanlı döneminde padişahlar tarafından verilen maaşlarla karşılanırdı. Bunlara da zaviye adı verilirdi. Bunun içindir ki Turuki Halvetiye ve Halvetiye Şabaniye'de devam eden teamül şudur. Dergahın masrafları için aciz kalmasın diye irşat görevi fukaraya verilmediği gibi onların ekonomik durumları vasatın altına düşmez. Çok zengin olanları da vardır. Kaynak: http://www.halveti.net. Abdülhak Hamid'in babaannesi Sadrazam Ahmet Vefik Paşa'nın halası Hasenetullah Hanım'dır. Ahmet Vefik Paşa Melami ve Mason'dur. Türk milliyetçiliğinin ilk eseri sayılan Orta Asya Türklerinin tarihini anlatan Efşari Şecere-i Türk isimli kitabın çevirisi Ahmet Vefik Paşa tarafından yapılmış ve tasviri efkarda 5 ay boyunca tefrika edilmiş. Ahmet Vefik Paşa 1876'da Lehçe-i Osmani'yi yayınlamış. Ahmet Vefik Paşa Osmanlı Türkçesinin eski Oğuz dilinin bir diyalektiği olduğunu söylüyor. Modernleştiriciler ilk milliyetçilerdir. Ahmet Vefik Paşa bir Türkçü olarak millet kavramını yaratan milliyetçilerdir sözünün en tipik örneklerinden birisidir. Ahmet Vefik Paşa'yı biraz daha tanıtalım. 197. Sadrazam Dahiliye Nazırı, Elçi, Marif Nazırı, Efkaf Nazırı, İlk Meclisi Mebusan Reisi, Vali, Tarihçi ve Yazar. Robert Kolej arazisini Amerikalı misyonerlere 36 bin liraya satan kişidir. Aşiyan mezarlığına gömülmüş. Aşiyana gömülmesiyle ilgili Abdülhamit'in bu satışa kızdığı için ömür boyu çan sesi dinlesin diye ceza olarak oraya gömdürdüğü iddialarının doğruluğu hakkında kuşkularımız var. Ahmet Vefik Paşa Divan-ı Hümayun'da çevirmenlik yapan Bulgarzade Yahya Naci Efendi'nin torunu. Paris Elçiliği iş güderi Ruhittin Efendi'nin de oğludur. Mustafa Reşit Paşa Paris Elçiliği'ne atanınca yanında Ruhittin Efendi'yi de götürüyor. Ahmet Vefik Paris'te Saint Louis Lisesi'ni bitirmiş. Baba Ali Tercüme Odası'nda meslek yaşamına başlamış. Mustafa Reşit Paşa'nın ekibindendir. Molière çevirileri yapmış. Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik'in ismini taşıyor. Bursa Vadisi iken faytonuyla şehri dolaşıyor. Faytonun giremediği kadar dar bir sokak görürse hemen evleri yıktırarak sokağı genişletiyor. Keçecizade Fuat Ahmet Vefik Paşa binek taşı cesametinde bir elmastır. Ne yüzeye takılır ne de sokakta bırakılır demiş. Hakkında pek çok rivayet, hatta efsane vardır. Eksantrik birisi olduğu muhakkaktır, ancak Keçecizade Fuat Paşa'nın rüşvetçi olduğu ne kadar kesinse Ahmet Vefik Paşa'nın dürüst olduğu da o kadar kesindir. Fuat Paşa gibi birisiyle ismi geçerken özellikle bu en değerli insan olmanın olmazsa olmaz özelliğini vurgulamak gerekiyor. Tarihin yargısı güçlüdür. Erguvaniler, Türkiye'de iktidar doğanlar, Tayfun Er. Sayfa 243. Abdülhak Hamit Bebek'te Hekimbaşı yalısında Pembe Yalı doğup büyümüş. Bu yalı deresine geçmeden önce dedesinin ağabeyi Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'ye aitmiş. Mustafa Behçet Efendi de İstanbul ve Mekke payesi taşıyan Anadolu ve Rumeli kaz askeri olmuş önemli birisi. En önemli işi ise tıbbiyeyi kurmasıdır. O ve kızı da aynı yere gömülmüş. Abdülhak Hamit'e kadar bütün aile aynı yerdeler. Mustafa Behçet Efendi Latince ve İtalyancayı Ahmet Vefik Paşa'nın dedesi Yahya Efendi'den öğrenmiş. Mustafa Behçet'in Hekimbaşı Abdülhak'ın ve Hızır İlyas Efendi'nin annesi Hekimbaşı Rumeli Kazaskeri Mehmet Hayrullah Efendi'nin kızı Nefise Hanım'dır. Abdülhak Hamit'in ağabeyi Bala rütbesi taşıyan vali Abdülhalik Nasuhi Bey'dir. Abdülhak Hamit Tarhan'ın kız kardeşlerinden birisi Keçecizade Fuat Paşa'nın torunu Mustafa Hikmet Fuat Bey'in eşi olan şaire Abdülhak Mahri Nüsi'dir. Çocukları Keçecizade Ahmet Nazım'dır. Babası Hayrullah Efendi ile kayınpederi Keçecizade Fuat Paşa yakın arkadaştır.